Ayrım 14, sayfa 119. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Emperyalizme karşı vuruşanlar. Mütareke dönemi, yani Mondros sonrası esir İstanbul, İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası Partisi, artık emperyalist düveli muazzama devletlerinin desteklerini de arkasına daha çok almış, esip gürlemekteydi. Kendisini destekleyen matbuatı, yani gazeteleri, bunlara karşı vatanseverlerin matbuatı doğmuştu. Yunus Nadi Bey Yeni Günü çıkarmakta, Necmettin Sadak, Kazım Şinasi, Ali Naci gibi isimler zamanın akşam gazetesini neşrediyorlardı. Fali Rıfkı Atay yeni mecmuayı çıkarmaya başlamıştı. Yakup Kadri Bey İkdam gazetesinin ikinci sayfasında yazmaya başlamıştı. İşbirlikçi Ali Kemal ve hempaları bunların karşısındaydılar. Galata kaynıyor. Beyoğlu Pera'da zamanın azınlıkları Hürriyet ve İtilafçılarla birlikte yeni sahneleri ortaya koymaktaydılar. Türk İstanbul'un yüreği sızlıyordu. Payitaht geniş manası ile derin bir ruh çöküntüsü içindeydi. Türk mahallelerinde yaşayanlar, namuslu insanlar yoksulluktan mücevherlerini emniyet sandığına rehin koyuyorlardı. Öyle bir çöküntü. Yabancı devletlerin büyükelçileri işbirlikçilerle birlikte ellerindeki imkanları soygunlar için kullanmaya başlamışlardı. İşgalciler azınlıklara kendi polis üniformalarını giydirmişlerdi. Bunlar gözlerine kestirdikleri konaklardan Türkleri dışarıya atıyor ve o konaklara yerleşiyorlardı. İşbirlikçi damat Ferit hükümetindeki Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları "Mağlup değil miyiz, artık ne isterlerse yaparlar" diyerek kendi zenginliklerini de yaratıyorlardı. O zamanları yaşayan İngiliz subayı Armstrong hatıralarında şöyle yazacaktı: "İstanbul'da hayat günahkar ve zevkliydi. Gazinolar eğlence doluydu. Vatanını düşünen azdı. Tokatlayan da eğlenceler yapılıyordu. Vatanseverler teslim olmamış direnmekteydiler. İşbirlikçiler daha şimdiden hangi mandaterlik tartışmasına, kavgasına girmişlerdi. Amerikan mandaterliği mi, İngiliz mandaterliği mi? Tek konuştukları buydu ve tabii vatanseverlerden hesap sorulması. Zaten işbirlikçi damat Ferit çok zaman geçmeden Nemrut Paşa Harp Divanı'nı kurduracak ve büyük tevkifatlar başlayacaktı. Tarih akıp gidiyor, giderken de notlarını düşüyordu. Sadrazamlık mührü. Başlayan tevkifatlar artık hız aldı. Bekir Ağa Bölü hapishanesine konulmaktaydılar. Dolup taşmıştı koğuşlar. Bütün vatanseverler, İttihat ve Terakki mensupları bir bir tevkif edildiler. Öyle istemişti İngiliz ve Yedi Düvel. Nemrut Paşa Harp Divanı belanın kendisi gibi çökmüştü. Damat Ferit'e o mührü verdirenler arasında İngiliz de vardı, Zeynel Abidin Hoca Efendi de. Zaman geçiyordu, tevkifatlar sürmekteydi. Mustafa Kemal Paşa zaman zaman Bekir Ağa Bölü hapishanesine gidip eski arkadaşlarıyla konuşmaktaydı. Saray ve İtilaf Devletleri komiserleri rahatsızdılar, kızmaktaydılar ama ellerinden gelen de yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk kuvvacıları yine bir akşam gizli merkezde toplandılar, Üsküdar Gizli Merkezi'nde. Zeynel Abidin Hoca Efendi'nin Konya marifetini duymuşlardı. Zeynel Abidin Hoca Efendi şimdi Mustafa Kemal Paşa da tevkif edilmeli diye konsoloslukları dolaşmaktan vazgeçmemişti. İngilizler bir ara Mustafa Kemal Paşa'yı da tevkif edip edemeyeceklerini konuşmaya başlamışlardı. Lakin Mustafa Kemal Paşa'nın parlak yıldızı buna engeldi. O gece toplanan ilk kuvvacılar da bunu duymuşlardı. Yüzbaşı Dayı Maksut Mustafa Kemal Paşa'nın tevkifatı meselesine duydum. Lakin buna cesaret edemezler. Kemal Paşa başkadır, ne olacağını iyi bilirler, yapamazlar dedi. Yüzbaşı Eczacı Celal yapamazlar ama bir sıkı tehdit de lazımdır. İşbirlikçilerin kulaklarına eğer Mustafa Kemal Paşa için kötü şeyler akla getirilirse İstanbul yangın yerine döner. Taş üstünde taş kalmaz haberi ulaştırıldı. Onlar da telaşla İngiliz konsolosluğuna koştular, haber yerine gönderilmişti. İki konak. İstanbul'un esir zamanları, Anadolu'nun esir zamanları, İstanbul'da Şişli'de Mustafa Kemal Paşa'nın evinin karşısındaki Ethem Paşa konağını Saray İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Kolonel Roletto'ya vermişti. O konakta şampanyalı geceler, kendi neslinden çıkmış işbirlikçilerin o konaktaki şampanyalı geceleri iştirakleri artık herkesin dilindeydi. Bir gece Rumeli'li Deli Ömer ve Kehribar Ali konağa kimlerin gelip gittiği yolunda vazifeliler. İçerideki kahkahalar sokaklara taşmaktı. Gramofondan yükselen sesler, şarkılar. Rumeli'li Deli Ömer birden silahını yokladı. Kehribar Ali'ye gelirsen de gelmezsen de ben giriyorum. Yangın yerine döndürmek icap eder orayı diye öfke bulutlarını yüklendi. Bahçede İtalyan devriyeler vardı. Kehribar Ali Deli Ömer'i zor zapt etti. Esir İstanbul Türklerin işkence altındaki zamanları, kimi konaklarda lambalar erken sönmeye başlamıştı kederden. Kimilerinde işgal subaylarına verilen ziyafetler, öyle bir İstanbul. Birisi çürümüş ruhlar, ötekisi Türk konakları. Ve bir gece Üsküdar Ayazma'da Nihat Hanım'ın konağında yine cephelerde şehit düşmüş Türk subaylarının eşleri kendi dünyalarında. Yüzbaşı Kenan'ın eşi, bizimki geldi geleli geceleri uyku tutmaz onu dedi. Aradan birkaç saat geçmişti ki Yüzbaşı Kenan geldi. Nihat Hanım'a bir haber getirmişti. Bir arkadaş aranmakta, mahzende kalacak birkaç gün dedi. Nihat Hala Yüzbaşı Kenan'a, geceleri uyku tutmazmış sizi deyince, Yüzbaşı Kenan cepheyi bilirsiniz. Geceleri tetik üstünde uyumak yarı uyku. Çünkü daldın mı baskına uğrarsın. Silahın koynunda uyumak, uyumak da denemez ki öylesine, kestirmek. Ve kaç yıl öyle sürüp gitti cephelerde. Şimdi o alışkanlık vardır ama ve lakin şimdi de uyku bize haramdır. Yapılacak çok iş var. İşte görüyorsunuz gecelerimizi. Ve onlar ki hiçbir zaman uykularını alamadılar. Ta ki İzmir'e giriş zamanlarına kadar cephelerden gelmişlerdi. Şimdi artık Anadolu'daki cephelere gideceklerdi. Ve onlar ki çocuklarını, eşlerini yine evlerinde bırakıp cephelere koşacaklardı. Onlar ki ilkin birer kuvvacıydılar. Sonra Mustafa Kemal Paşa'nın düzenli ordusunda yeniden ve döne döne vuruşmaya başladılar. Uykuları hep silahları ile koyun koyuna geçmişti. Ve öyle zamanlar yaşandı. Yedi düvel ve emperyalizm onların önünde diz çöktü. Kolay mıydı? Gizli karargâhtakiler. İstanbul'un çökmüş semtlerinden Beyoğlu'nda azınlıkların sarhoş sarhoş nümayişleri devam ediyordu. Saray da uykuya dalmıştı. Yahut mandaterlikten hangisi tercih edilmelidir münakaşası içindeydi. İstanbul'un dar, Arnavut kaldırımlı sokaklarının iki yanındaki Türk evlerde cephelerden yeni dönmüş savaş subayları, mütareke yüzünden çocuklarının, eşlerinin merakla sordukları harp hikayelerini anlatmaktan çekinmektedirler. Boyunları büküktür. İstanbul'un bazı zengin konaklarında keder vardır. Işıkları sanki karartma gecesi gibidir. Bazı zengin konaklarında ise İtilaf Devletleri komiserleri yemek davetindedirler. Marmara'da Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'den yüzgeri ettiği filolar ışıklar içindedir. Haşet'in karşısındaki köşedeki gümüşçü vitrininin kendileri yine oynaşmakta. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız, Amerikan bayrakları İstanbul gecelerinin hafif rüzgarında hışırtılar içinde sallanıp durmaktadırlar. O sıralarda Mustafa Kemal Paşa Beyoğlu Havva Sokak'ta Suriye'den arkadaşı olan Salih Fransa'nın evindeki gizli karargahında yeni teşkilatının isimleriyle toplantılar yapmakta. Çıkış yollarını tayin etmeyi sürdürmekte. Bazen zamanın ünlü oteli Pera Palas salonlarına uğramakta, orada arkadaşlarıyla buluşmaktadır. Pera Palas salonuna girdiği vakitte yabancı şık kadınların bütün dikkatleri bu sarı saçlı, ateş gözlü paşaya çevrilmekte, içler geçirilmektedir. Harbiye nezareti de İtilaf Devletleri'nin kontrolü altına girmiştir. Mustafa Kemal Paşa zaman zaman Harbiye nezaretine giderek güvendiği arkadaşları komutanlarla görüşmeye başlamıştı. Adana'dan ayrılmadan önce kendi emrindeki Ali Fuat Paşa'ya kolordunu Ankara civarına nakledeceksin diyen Mustafa Kemal Harbiye nezaretinde bunu temin etmeye çalışıyordu. Nihayet istediğini elde etmiş, Ali Fuat Paşa'nın kolordusunu Ankara içine naklettirmişti. Mustafa Kemal Paşa daha Adana'dayken milli mücadele ve Anadolu ihtilaline karar vermiş ve Ankara'yı da merkez olarak görmüştü. Mustafa Kemal Paşa bir de kendisine bağlı öyle bir teşkilat kurmuştu ki daha Anadolu'ya geçmeden sarayda, harbiye nezaretinde ve yabancı elçiliklerde ne olursa haberini almaktaydı. Müthiş bir teşkilattı. Erkan-ı Harp yani Kurmay Binbaşı Rıza, Sapancalı Hakkı'nın kardeşi Yüzbaşı Hakkı, Tolçalı Süleyman, Divitçi İhsan, Teşkilat-ı Mahsusacılardan Ahmet İlmi, Çolak İbrahim, Binbaşı Cemal, Erkan-ı Harp Binbaşı Naim Cevat, Yeni Bahçeli, Doktor Yüzbaşı Fahri, Doktor Fahri ve tabii Dayı Maksu zaten işin başıdır. Erkan-ı Harp bir alayı Galatalı Şevket, Mavnacılar Kahyası Salih, Baytar Yüzbaşı Baki. Daha birçok isim vardır ama bunlar teşkilat başlarıdır. Sapancalı Hakkı Bey İttihat ve Terakki'nin en üst kademelerine kadar yükselmiştir. Mustafa Kemal Paşa ile yakın siyasi ilişkileri de olmuştur. İstanbul bıçkınlarından Kehribar namlı yiğit artık bir kuvvacıydı. Tophane yokuşundan Karaköy'e inen yokuştaki kahvede nargilesini içiyordu. Gece Üsküdar'a geçecekti. Orada kendisine bir görev verilmişti. Hava kararmıştı. Kehribar nam delikanlı ceketini omzuna attı. Trablus kuşağı içindeki kamayı yokladı. Sonra eliyle şöyle bir tabancasına dokundu. Vuruşmaya hazırlanırken hep öyle yapardı. Zaten o bıçkınlık zamanlarında elini kuşağına götürdü mü, görenler karşısındaki için eyvah gitti herif derlerdi. Kehribar tam kalkmıştı ki iki işgal devriyesini görünce kuşağını yoklamış ve devriyelerin üzerine yürüyivermiş. Kama bir anda havada görülmüş ve iki devriye kanlar içinde yerlere serilmişler. Kehribar önce verilen emir gereği iki devriyenin silahlarını almış, onu kahveciye gizlice teslim ettikten sonra Üsküdar yoluna tutmuş. Tabii vaziyet hemen inzibat komutanı Dayı Maksut'a iletilmiş. Silahlar da gece yarısı o kahveciden alınıp İstanbul Üsküdar Kuvva merkezine Nihat Ala konağına götürülmüş. İngiliz Yüzbaşı ve Trablus Reşit. Düveli Muazzama'nın yani zamanın emperyalist işgalci devletlerinin donanması 30 Ekim 1918 Mondros teslimiyetinden sonra Marmara'ya demirlemeye başladığında Kadıköy rıhtımında o babayiğit sandalcıların her zamanki neşeleri kaçtı. Sandallarında kederlice oturmaya başladılar ve martılar bile susmuşlardı ya da Türk insanlarına öyle gelmeye başlamıştı. Ve lakin rıhtıma bakan evlerin pencerelerinden dışarıya Rumca şarkılar iniyor, bütün rıhtım boyu yayılıyordu. Cephelerden dönmüş savaş subayları yıpranmış, üniformaları içinde başları dik ama kederlice yürüyorlardı. İstanbul'un Türk mahallelerini kahır bulutları sarmıştı sanki. Kadıköy'den Moda'ya çıkarken altı yol oraların civarı konaklar bahçeler içinde evlerdi. Moda dersen bir başka dünya. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmeden Gebze Boğazı'nı tutması emrini verdiği Yeni Bahçeli Yüzbaşı Şükrü'nün karargahının bir bölümü altı yolda bir binada. Kadıköy'lü bir çocuk, Kadıköy bıçkınlarından Trablus Reşit'i tanırdı. Zaten Trablus Reşit'i kim tanımazdı ki? Trablus Garp Savaşı'na katılmış Trablus Reşit demişlerdi. Trablus Reşit Yeni Bahçeli'nin karargahından çıkmıştı ki o Kadıköy'lü küçük çocuk yolunu çevirdi. Trablus Reşit çocuğun başını okşadı. Çocuk çok büyük iş yaparcasına Reşit abi dedi şu göbekli amca senin çıktığın yerin ne olduğunu sordu. Çok mu gelip giden var dedi. O göbekli amca akşam üzerleri hep geçermiş. Pırıl pırıl redingotu elindeki şık bastonu parlak pabuçlarıyla dikkati çekenlerdendi. Ertesi günü akşama Trablus Reşit adamı bekledi. Çocuk adamı göstermişti. Trablus Reşit peşine takıldı. Uzaktan tarassut. Adam konak gibi bir eve girmişti. Trablus Reşit ertesi gece o eve İngiliz işgal zabitlerinin girdiğini gördü. Trablus Reşit durumu Yeni Bahçeli'ye anlattı. O sırada İstanbul Teşkilatı'na geçmişte Enver Paşa'nın veaverliğini yapmış olan Süvari Kaymakamı Saffet Bey, avukatı Ziya Karaca, kireç burunlu Hasan Pehlivan da oradaydılar. O konağa gelip gidenler arasında İngiliz zabitleri de varmış. İşte o zabitlerin de konağa geldikleri gece konağın basılmasına karar verdiler. Öldürme olmayacak, iyi bir ders verilecekti. Lakin mecbur kalınırsa bazı vücutlar ortadan kaldırılacaktı. Yani öteki tarafa postalanacak. İşte o gece Trablus Reşit, İpsiz Recep'in birkaç adamı, Hasan Pehlivan ve süvari zabiti, Kuvvacı Kemal karanlık iyice basınca konağın bahçesine süzüldüler. Önce konak bahçıvanı bağlandı, ardından konağın büyük kapısından girdiler. Salonda gramofon çalmakta, şampanyalar içilmekteydi. İngiliz yüzbaşı birden durdu, şaşkınlığı gidince tabancasına sarılmak istedi. O anlamış olsun ya da anlamamış olsun Trablus Reşit, "Hes, tek dur bitersin," dedi. İki İngiliz yüzbaşının tabancalarını aldılar. Trablus Reşit konak sahibine, "Bak şimdi ceza bu," dedi. Birkaç tokat, sesi belki de sokaktan duyulmuştu. İngiliz yüzbaşının cebinden bir not defteri çıktı, bazı vesikalar. Bunlar kuvva merkezine gönderildi. İngiliz yüzbaşının cebindeki not defterinde bazı işbirlikçilerin isimleri olduğu sonra anlaşıldı. Defterdeki işbirlikçilerin mühim şahsiyetler olduğu ortaya çıktı. Defter Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştı ve cevabı hepsinin gözlerinden öpüyordu. Ne isimler yoktu ki o defterde? Tüccardan kimi tanınmış isimler, İngilizler ile ticaret çıkarcılığı, o işi de işgal subayları aracılığı ile yapmaktaydılar. Yani şair Nazım'ın dediği gibi bir yanda ateş, öteki yanda ihanet. Trablus Reşit ertesi güne o küçük çocuğa bir çift rugan potin almıştı. Çünkü ayakları çıplaktı garibin. Öğrenildi ki babası Suriye'de şehit düşmüştür. Yüzbaşı Sinan. Esir İstanbul, Aralık 1918. Binbaşı Sinan son cepheden Üsküdar Ayazma'daki evine dönmekte. Bir akşam vakti, karlı bir gece. Türk Üsküdar'ın Türk evlerinin kafesli pencerelerinden sızan ışıklar taneleriyle sanki kederin dansını yapmakta. Son cephe vuruşmalarında mitralyöz kurşunu ile yaralanmış binbaşı Sinan, Haydarpaşa garında trenden indiğinde limandaki gri düşman zırhlılarını gördü. Kendi kendine söylendi, silahını okşadı ve "Hakkını verdik, amma ve lakin işte kader mi desem?" Ve binbaşı Sinan, Nihat Alan'ın konağının yanındaki evinin kapısını çaldığında bir anda gözlerinin önünden cepheye giderken bıraktığı küçük oğlunun o hali geçti. Ve ardından cephe vuruşmaları. Üsküdar Ayazma'daki Türk evinin kapısı açıldı. Nihat Hala ve yanında oğlu, kocaman olmuştu küçük Selim. Binbaşı Sinan birkaç gün dinlendi. Nihat Hala'nın evinde devranın nasıl döndüğünü dinledi. Sonra Harbiye Nezareti'ne uğradı ki ne yapacak diye sorsun. Harbiye Nezareti kapısından işgal subayları girip çıkmakta, yüreği paramparça oldu. Birden Harbiye Nezareti'ndeki piyade yüzbaşı Emin Ali'yi gördü, sarıldılar. Binbaşı Sinan teşkilatı mahsusada da iyi işler yapmıştı. Emin Ali, "Buraları boş geç, sen yüzbaşı Dayı Maksut'u gör," dedi. Binbaşı Sinan yüzbaşı Dayı Maksut'a uğradı, ikisi de itaatçıydı. Yüzbaşı Dayı Maksut kestirmeden devranı anlattı ve "Yarın gece bizim patriot Ömer Bey'e beraber gideriz, ihtiyaç var sana da." O gece iddiaçıların ünlü patriot Ömer'inin evinde yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü, Dayı Maksut, Doktor Fahri, Serezli Ahmet Niyazi, Topçu Mülazım Evveli Muhlis, yüzbaşı Celal, binbaşı Cemal toplanmışlardı. Yüzbaşı Dayı Maksut Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilat işini anlatırken birden bahçe yanından sesler duyuldu. Bahçe kapısının zili takırdamaktaydı. "Patriot Ömer, kapıya gidiyorum. Komşu var diye seslendim mi, basıldık demektir." Salondakilerin elleri birden silahlarına gitti. Binbaşı Cemal, "Basıldıksa vurup yarıp çıkarız," dedi. Yüzbaşı Dayı Maksut, "Tam iddiatçıca," dedi. Sonra anladılar ki gelen bir başka arkadaştır. Patriot Ömer'in Erenköy'deki evindekiler sabaha karşı dağıldılar. Esir İstanbul sokaklarında işgal devriyeleri, kederli Türkler, Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinin karşısında Ethem Paşa konağı İtalyan işgal komutanı Roletto'ya verilmişti. O konakta da balolar tertiplenmekte. Doktor Fahri iyi dil bildiğinden öyle yerlerden haber alması için Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirilmişti ya, işte Doktor Fahri ne yapmış ne etmişti o gece oraya sızmıştı. Prensler, sultanlar, itilaf devletleri yüksek komiserleriyle ticaret pazarlıklarına girmişler de oradaydılar. Doktor Fahri birden Ali Kemal'i gördü. Ali Kemal bir yandan kahkaha atıyor, bir yandan ertesi günkü yazısından söz ederek canlarına okudum demekteydi. Doktor Fahri şimdi şu kapının önünde Ales'le bekleyen balıkçı Sadi Reis'e bir işaretle senin canına okumak var ya, ama şimdilik takip emredildi diye geçirdiği içinden. Ertesi gün akşamı Mustafa Kemal Paşa'ya raporunu verecekti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 127.